Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 30. Ayrım. Filmin müziğini yapmak için ne kadar istediğimi sordu. Ben de onların teklifini öğrenmek istedim. Daha önce Sürü filminin müziğini hiç para almadan yapmıştım. Bu kez işin içinde İsviçre firması olduğu için bir şeyler ödeyebilirlerdi. Ayrıca müthiş bir sıkıntı içindeydim. Eddie Hubschmidt beni çok şaşırtan bir şey yaptı ve film müziği için 40 bin frank önerdi. Çok iyi bir paraydı bu. Bu sürpriz bununla da bitmiyordu. Konuşma ilerledikçe Eddie'nin frank derken İsviçre frangını kastettiğini anladım. Bu ücreti 3 katına çıkarıyordu. Doğrusu bunu hiç beklemiyordum. Paris'teki en sıkıntılı anımızda bir mucize olmuştu ve elimize büyük bir para geçiyordu. Eddie ile konuşmayı bitirmek, haberi evdekilere vermek için sabırsızlanıyordum. Sonra filmin kaba montajlı halinin bir kasetini aldım ve Stockholm Decibel stüdyolarında kayıtlara başladım. Ferhat akustik gitar çalıyordu. Amerikalı, İsveçli ve Türk müzisyenler de vardı aramızda. Epey zorlu bir uğraştan sonra müzik bitti. Ben memnundum çünkü çıkan müziği gerçekten beğenmiştim. Miksajdan sonra stüdyo bantlarını alıp Paris'e gittim. Paris'te film stüdyosunda Yılmaz'la birlikte müziği filme yerleştirdik. Yılmaz çalışma sırasında Armanyak içmeyi seviyordu. Müziği beğenmişti. Yalnız Güneydoğu bölümlerinde Kürtçe otantik türkülerin etkiyi artacağını düşünüyordu. Ben çalışmayı bitirdikten sonra Kürt folklörü derlemiş olan Kendal Nezan'la birlikte filme Kürtçe türküler de eklediler. Bu sırada Altan bize bir ev bulmuştu. Montparnasse'da güzel bir daireydi. Bir şirketten kiralanıyordu ama evi tutmanın bin bir formalitesi vardı. Altan, o zamanki Fransız eşi, bize kefil oldu. Abidin Beylere çok yakındı. Bir gün Dinolara yol müziğini dinlettim. Abidin Bey çok beğendi. Ama o sırada filme adımı koymamın sakıncalı olup olmadığını sordu. Türkiye'deki 12 Eylül rejimi bütün hoyratlığıyla sürüp gidiyordu. Her gün gazetelerde yurda dön çağrısı yapılanların adları yayınlanıyordu. Adı bu işlere yanlışlıkla karışmış olanlar bile gitmeye çekiniyordu. Çünkü kendilerinin neyin beklediğini bilmiyorlardı. Birkaç haftalık bekleme süresi sonunda yurttaşlıktan atılıyordu bu kişiler. Aralarında sanatçılar, bilim adamları ve sendikacılar vardı. Benim de durumum pek iç açıcı değildi. Hiçbir suç işlememiştim. Sanatçı olarak yaşıyordum ama her an benim adım da gazetelerde yayınlanabilirdi. Hele yurt dışında Yılmaz'la buluşup film müziği yaptığım belli olursa yurttaşlıktan atılmam kesinleşirdi. Bunu da hiç istemiyordum doğrusu. Her gün Türkiye'ye dönme umuduyla yaşıyorduk. Abidin Bey yılların verdiği sürgün deneyimi ve devleti tanıyan kıdemli bir aydın olarak takma bir ad kullanmamı önerdi. Nazım'dan başlayarak bütün aydınların başvurmuş olduğu yöntemi öneriyordu bana da. İstanbul'a telefon açıp Yaşar Kemal'e sordum, o da uygun gördü. Doğrusu takma ad işi hoşuma gitmiyordu. Yaptığım müziğin de filmi de beğeniyordum ve müziğin Zülfü Livaneli adıyla çıkmasını istiyordum. Ne var ki yurttaşlık hakkını korumak daha önemliydi. Bunun üzerine Abidin Bey ve Güzin Hanım'la takma ad aramaya koyulduk. Abidin Bey, Bretanya'da çok güzel köy adları vardır dedi. Hadi bir köy adı bulalım sana. Haritayı açtık, Abidin Bey o ünlü uzun parmaklarını köylerin üzerinde gezdirmeye başladı. Ve sonunda işte dedi, Argol Köyü. Ne kadar güzel bir isim değil mi? İşte bu soyadın olsun. Gerçekten benim de hoşuma gitmişti. Kulağa hoş gelen bir sözcüktü Argol. Peki isim ne olsun diye düşünürken, Güzin Hanım, ben Sebastian ismini pek severim dedi. Böylece ortaya Sebastian Argol diye bir müzikçi çıktı. Sebastian Argol, Livaneli'yi eziyor. Bir kıyıdan baktım dünyaya, ellerimde tuz, avucumda sedef. Bir mavilik, bir açıklık, özgürlük hasreti yüreğime vuruyor. Nerede, nerede insanlar? Yol, Cannes Film Festivali'ne kabul edilmişti. Ben de o günlerde Montparnasse'daki evi yerleştirmeye çalışıyordum. Hiçbir eşyamız yoktu. O bomboş eve baktıkça canım sıkılıyordu. Bir yandan da Paris'e yerleşmek ve orada bir yaşam kurmak çok zor geliyordu. Ömrümüz boyunca oradan oraya göçebe gibi dolaşarak yaşamış, 25 ev kiralamış, taşınmış, kaç kere sıfırdan ev tutmuştuk. Türkiye'ye dönüp bir eve yerleşip oturmak istiyordum ama o sırada buna olanak yoktu. Bir gün Abidinbeyler'de otururken canım çok sıkılıyor olmalı ki halin iyi değil dedi. Sen bu eve ısınamadın. Sonra kalktı atölyesinde duvarlara dayalı tuvaller arasından resim ayırmaya başladı. 7-8 tablo seçti. Bir kısmını bana verdi, birkaçını da koltuğun altına sıkıştırarak hadi gidelim dedi. Yürüyerek bizim boş eve gittik. Orada uzun uzun duvarları ve ışık durumunu inceledi. Her resmi tek tek kendi eliyle duvarlara astı. Ortaya çok garip bir görüntü çıkmıştı. Boş evin duvarları şenlenmiş, rengarenk resimlerle donanmıştı. Her köşeden Abidin Bey'in renkleri, garip çiçekleri, uzay desenleri ve Marmara Denizi'nin kat kat mavimsi morlukları, pembelikleri fışkırıyordu. İşte şimdi burayı ev yaptık dedi. Gerçekten de ev olmuştu. Ben artık oraya ısınmıştım. Kiralık daire birden değişmiş, gelin gibi süslenivermişti. O Montparnasse evinde küfi yazıları hatırlatan büyük yürüyüş tabloları mı istersiniz? Birbirleriyle sevişen erotik çiçekler mi? Marmara'nın daha önce hiç görmediğim renk tonlarındaki tabloları evimin içine deniz kokusunu getiriyordu. Ev birden Sait Faik kokmaya başlamıştı. Orhan Veli'nin Yelkovan Kuşları kanat çırpıyordu salonda. Salacaktan bakarken gördüğümüz ve aşırı güzellikten ağlama isteği uyandıran bir gökkuşağına dönüşüyordu tavan. Mutluluğun resmini yapan adam şimdi oldu diyordu. Gerçekten olmuştu. Ertesi hafta Maria Farondori geldi. Eve eşya almam gerektiğini anlattım. Pazar günleri kurulan bir bit pazarına gitmemizi önerdi. Oradan çok güzel ve ucuz şeyler alabileceğimizi umuyordu. Pazar sabahı gittik. Gerçekten çok ilginç bir pazardı. Her çeşit antika satılıyordu. Ama ev için ilk anda gerekli olan basit eşyayı orada bulmak zordu. Sonunda bir tane ağır antika bir tuvalet masası beğendik. Müthiş güzel bir ahşap işçiliğiyle yapılmıştı ve üstü mermerdi. Bu yüzden inanılmaz ağırdı tabii. Ne kadar ağır olduğunu bir arkadaşın arabasından eve taşırken anladık. Belimiz kopuyordu. Eve zar zor getirebildik. Bir hafta sonra Ülker geldiğinde duvarları çok güzel resimlerle süslenmiş ve tek bir tuvalet masası olan bir ev buldu. Benim ev döşemem bu kadardı işte. Bu arada Yılmaz'la zaman zaman buluşuyorduk. Bir gün onu Maria Forondori ile tanıştırdım. Saint Germain'da Nazım'ın çok sevdiği ve sık gittiği bir lokanta vardı. Teyzeler dediğimiz şişman ve yaşlı kadınlar işletirdi. Orada bir öğle yemeğinde buluştuk. Yılmaz Maria'ya kendisini lokantanın dışında silahlı adamların beklediğini, böyle korunduğunu anlattı. Maria'nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bir süre sonra yol filmi Cannes'da Altın Palmiye ödülünü paylaşarak müthiş bir başarı elde etti. Bütün Fransız basını yoldan ve Yılmaz'dan söz ediyordu. Çok sevindirici bir şeydi bu. Ancak filmde yönetmen olarak Şerif Gören'in adının geçmemesi içimi burkuyordu. Aynı biçimde Sürü filminde de Zeki Ökten yönetmen olarak anılmıyordu. Bu arada Fransa'da iktidara gelmiş olan Sosyalist Parti ile Yunanistan'daki iktidar partisi PASOK, Yunanistan'ın Hidra adasında bir toplantı düzenlemişti. Yaşar Kemal, Yılmaz Güney, ben ve Altan Gökalp davet edilmiştik. Toplantıda ev sahibelliği yapacak olan Melina Mercury ile Yıldız'ın barışık değildi. Bunun birkaç nedeni vardı. İlk neden biraz kişisel görünebilir. Yunanistan'daki sanatçı gruplaşmaları arasında benim arkadaşlarım Mikis Theodorakis ve Maria Farondori ile Melina Mercury birbirinden hoşlanmazdı. Ben ise Yunanistan'da Theodorakis ve Maria'dan soruluyor, onlarla çalışıyordum. İkincisi, Melina Mercury'nin Türkiye konusunda Başbakan Papandreou'nun sertlik tutumunu benimsemiş olmasıydı. PASOK'un Türkiye politikaları her zaman dostluktan uzak ve Türk halkını aşağılar nitelikte olmuştu. Bu nedenle Mercury benim de bir Türk sanatçısı olarak ülkemi kötülememi bekliyordu. Bense bunun tam tersini yapıyordum. Uzun sürgün yılları boyunca Türkiye'deki diktatör rejimlerine karşı olmuş ama ülkenin temel değerlerini onlardan fazla korumaya özen göstermiştim. Çünkü bir sanatçı olarak bu toprakları diktatörlerden daha çok temsil ettiğime inanıyor ve ona sahip çıkıyordum. Bu süreç sonunda Kültür Bakanlığı yapan Melina Mercury benim televizyona çıkmamı bile yasaklamaya kalkışmıştı. Bu arada bana çok büyük bir kötülüğü dokunmuştu. Yunanistan'da bestseller olan plaklarımdan, telif haklarından ve konserlerden kazandığım paraları transfer edebilmek için Kültür Bakanlığı'nın izni gerekiyordu. Mercury bütün uğraşlarıma rağmen bu yazıyı vermedi. Minos plak şirketinden ve diğer kaynaklardan gelen telif hakları Yunanistan Merkez Bankası'nda bloke edildi ve ben bunları hiçbir zaman alamadım. Hidra toplantısında Melina Mercury yönetecekti. Bir Yunan adasında PASOK'un bir davetinde ne gibi durumlarla karşılaşacağımızı bilemezdik. Sonunda toplantıya gitmedik. Sonradan öğrendiğimize göre bu durum toplantıya katılan Yılmaz'ı üzmüş. Onun yüzünden katılmadığımız, birlikte görünmek istemediğimiz sanısına kapılmış ve bize kırılmış. Yol filmiyle birlikte müziği de büyük başarı kazanmıştı. Elektronik sesler ile folk aletlerini bir araya getiren çalışma kendi alanında bir dönemin öncüsüydü. Peter Gabriel'in Passion'ından yıllarca önce girişilen gözü pek bir denemeydi. Basında müzikle ilgili çok güzel yazılar çıkıyordu. Ve tahmin edeceğiniz gibi Sebastian Argol çok övgü alıyordu. Amerika'dan gelen Nasuhi Ertegün, Abidin Dino'ya filmde en çok müziği sevdiğini söyleyerek müthiş bir iltifatta bulunmuştu. Bir süre sonra müzik öylesine yaygınlaştı ki Paris'te film müzikleri yayınlayan bir şirket plak olarak çıkarmak istedi. Paradisk'te bir hafta çalışıp plak yapımını hazırladık ve yayınlandı. Daha sonra Metronom şirketi plağı bütün Avrupa için bastı ve yayınladı. Artık Avrupa'daki her plakçı vitrininde Sebastian Argol imzalı yol plağı göze çarpıyordu. Bu yaygınlık sonunda Atlantik'i de aştı. Amerika'da Warner Bros. Firmasının plak şirketi Amerikan versiyonunu piyasaya sürdü. İlk zamanlar her şey iyiydi ama zaman geçtikçe durum sinirime dokunmaya başladı. Çünkü Sebastian Argol ismi dünyada tanınmaya başlamıştı ve Livaneli adı onun altında eziliyordu. Ben Sebastian Argol adındaki hayaletim kadar tanınmıyordum. Gerçi film çıkar çıkmaz müziği üyesi bulunduğum telif hakları kurumuna kaydettirmiş ve Sebastian Argol adını takma ad olarak tescil ettirmiştim. Bu durum mali haklar bakımından beni güvenceye almıştı. Ne var ki film müziğinin bütün dünyada açtığı yeni iş imkanlarını değerlendiremiyordum. Avrupa turnesi. Yol ve sürü filmi müziklerinin öyle yaygın ve uzun dönemli etkileri oldu ki 1993 Aralık ayında Yer Demir Gökbakır'ın galası için gittiğim Tokyo'da Monitör dergisi muhabiri benimle konuşma yaparken şöyle ilginç bir soru yöneltti. Sizin film müzikleriniz Yugoslav müzikçileri de çok etkilemişti. Ne diyorsunuz? Aynı etkiyi Yugoslavya'daki stüdyolarda film çalışmaları yapan kameraman İzzet Akay da anlatmıştı. Yine de ben bu soru üzerine şaşırıp kaldım. Japon gazetecinin ilgisine ve bilgisine de inanamıyordum doğrusu. Beni benden de, Türkiye'deki gazetecilerden de iyi biliyordu. Bugün bile dünya radyolarında çalınıp duruyor bu ezgiler. 3 ayda bir gelen GEMA telif hakları raporlarından anlıyorum bunu. Sebastian Argol adlı hayaletim birkaç ay içinde Amerika ve Avrupa'da plakları yayınlanan, taklit edilen ve her radyoda çalınan bir isim haline geldi. Ben de her gördüğümde aslında Argol benim diyemeyeceğimden buna sessiz sedasız katlanıyordum. Yunanistan'daki çalışmalarım devam ediyordu. Bu arada Korsika'ya gitmiş ve Akdeniz Film Festivali'nin açılışında Maria ile bir konser vermiştim. Derken bir Avrupa turnesi önerisi geldi. Şilili şarkıcı Victor Jara darbe sırasında gitar çalan elleri kesilerek öldürülmüştü. Onun ölümünün 10. yılında Maria, ben ve Şili grubu Inti Illimani Avrupa çapında anma konserleri verecektik. Konserleri düzenleyen Alman Plain firması aynı zamanda disklerimizi de yayınlıyordu. Uzun sürecek olan turne başladı. Her iki günde bir önemli bir Avrupa kentine gidiyor, otele yerleşiyor ve provalardan sonra büyük ve coşkulu kalabalıklara konserler veriyorduk. Frankfurt'taki ünlü Alte Oper'den tutun da Essen'deki 10 bin kişilik Ruge Halle'ye ya da Berlin'deki 25 bin kişilik Waldbühne'ye kadar Almanya'da birçok konser verdik. Hamburg St. Pauli Stadyumunda verdiğimiz konsere John Baez de katılmıştı. Berlin'deki konserde Nana Mouskouri de bizimle sahneyi paylaştı. Oradan İskandinavya'ya geçtik. Helsinki konserini Stockholm'daki televizyon tarafından yayınlayan Konser Huset konseri izledi. Burada 70 kişilik Stefan Skjoldkros'u eşlik ediyordu şarkılara. Her gittiğimiz ülkede basın toplantıları yapıyor ve oranın müzisyenleriyle, aydınlarıyla toplanıyorduk. Bu toplantılar genellikle çok güzel geçiyor. Sanattan, edebiyattan, müzikten konuşuluyordu. Yalnız Helsinki'de ilginç bir savunma yapmak durumunda kalmıştım. Bu kuzey kentindeki konserimiz ünlü mimar Alvar Aalto'nun yaptığı Finlandiya evindeydi. Daha sonra bir açık hava davetine gittik. Yemekte yanıma Finlandiya'nın en büyük gazetesi Helsinki Sanomat'tan bir kadın gazeteci oturmuştu. Konsere ve müziğime duyduğu hayranlığı anlatıyordu. Teşekkür ettim ve biraz da dostluk göstermek için "Zaten biz Türkler Finlilerle akraba olduğumuza inanırız" dedim. Kadın hemen değişti. "Böyle bir şey yok" dedi. Bunu Türkleri Batılılarla akraba göstermek isteyen Atatürk uydurdu. Böyle durumlarda başıma bir sıcaklık yükselir, tepkimi nasıl kontrol edeceğimi bilemem. Eğer uygun bir cevap bulamazsam da zavallı annem gibi sonradan kıvranır dururum. Ama orada hemen aklıma bir şey geldi. "Hanımefendi" dedim, "eğer Atatürk Batı ile bir akrabalık uydurmak isteseydi, İngiltere, Fransa dururken gelip de kuzeydeki köylü bir ulusu seçmezdi." Aslında söylediğim ayıptı ve inanmadığım bir şeydi ama kadın beni çok zorlamıştı. Bana onca sıkıntı yaratan, beni yok etmek isteyen barbar rejimlere rağmen Türkiye benim ülkemdi ve ona hakaret edilmesine dayanamıyordum. Bu cevaptan sonra bütün yemek boyunca somurtup durduk ve hiç konuşmadık. Yine de bu durum gazetecinin müziğimin bir şelalenin çağlamasını andırdığını yazmasına engel olmadı. Demek ki meslek namusu vardı. Genellikle konser sonraları o kentteki Yunan konsolosluğu bir resepsiyon verir ya da oradaki Yunan lokantasını davet ederdi. İster istemez ağrıma gidiyordu bu durum. Maria ile aynı işi yapıyor, müziğimizi dünyaya tanıtıyorduk ama ülkelerimiz farklıydı. Bu iş için onun ülkesi teşekkür ederken biz vatan haini gibi damgalanıyor ve uzak tutuluyorduk. Uzun Avrupa yıllarının deneyimi sonunda bizim dış işlerinin o dönemlerdeki genel tavrını kavrayabildim. Gerçekten kültürlü, sanatsever ve aydın dışişleri mensupları var. Bunlar arasında dost olmakla övündüğüm insanlara rastladım. Ne var ki elçilik mensuplarının bir bölümü Ankara'dan gelen devlet görevlilerinin alışverişleriyle ilgilenen, arada bir büyükelçilikte verilen klasik müzik konserlerini kültürel etkinlik sayan kişilerden oluşur. Bu davetlerde genellikle oralarda halı ticareti falan yapan Türkler bulunur. Yabancı namına da bir Türk'le evli olanlar ile eskiden bir arada Türkiye'de bulunmuş emekli diplomatlar ve Türkologlar boy gösterir. Bu değişmez kadroya verilen klasik müzik konseri sonunda herkes tatmin olur ve Avrupa'ya ne kadar medeni olduğumuzu, Mozart bile çalabildiğimizi ispatlamanın derin huzuru içinde, indirimli porselen alışverişlerine ya da indirimli diplomat mağazalarından getirtilip paylaşılan sığır fileleri ve viskilere dönülür. 30. ayrımın sonu sayfa 284, devamı 31. ayrımda.